Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programında mücahede ile ilgili hadis-i şerifler üzerinde duruyoruz. Mücahede nedir? Kişinin nefsiyle mücahede etmesi, nefsine karşı direnmesi, ona karşı koyması, onunla mücadele etmesi manalarına geliyor. Mücahede önemli bir konu insanın hayatında. Bu sebeple de konuyla ilgili epey ayet ve hadisler mevcut. Bunlardan birisinde buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hucibetin naru bis şehevat ve hucibetil cennetu bil mekarih." Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmıştır. İşte bu cümlede mücahede en açık şekliyle ifade ediliyor. Yani cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmıştır. Nefsin hoşuna giden ne kadar şey varsa bunlar insan için kötülük olarak görünüyor ve insanı cehenneme sürüklüyor. O zaman nefsin hoşlandığı, nefsin aşırı arzuları, istekleri, İslam'a uymayan, yani çoğunluğu nefsin arzularının bu şekildedir. Belki nadiren iyi şeyler de olabilir. Nefsin böyle çok hoşlandığı şeyler, şehvetler, aşırı arzular kişiyi demek ki cehenneme götürdüğü için o zaman nefisle mücadele etmek, onun arzularını yerine getirmemek için çalışmak gerekiyor. Cennet ise nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. İkinci cümlede aynı şekilde mücahede. Nefis bu sefer hoşlanmadığı şeyler var. İşte infak diyorsun, zekat ver diyorsun, nefis vermeyi istemiyor. Namaz kıl diyorsun, kalkıp namaz kılmak zor geliyor. Allah'ın emirleri, cihat emri diyorsun, gitmek, canını ortaya koymak, malını ortaya koymak zor geliyor. Nefsin hoşlanmadığı şeyler de insana hep cennete götürüyor. O zaman nefse hoşlanmadığı şeyleri de yaptırmak lazım. Demek ki mücahede ne oluyor kıymetli dinleyenler? Nefsin çok aşırı isteklerine karşı dur demek. Nefsin istemediği, hoşlanmadığı güzel şeyleri de ona yaptırmak. Bu mücahede olmuş oluyor. Resul-i Ekrem Efendimizin Cevami'ül Kelim vasıflı beyanlarından biri bu hadis-i şerif. Cevami'ül Kelim. Yani az sözde çok manalar ifade etmesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana Cevami'ül Kelim verildi diyor. Birincisi bu Kur'an-ı Kerim. Yani özlü bir kitap olan, az sözde çok manalar ifade eden Kur'an-ı Kerim bir Cevami'ül Kelim'dir. İkincisi Peygamber Efendimiz'e de böyle bir özellik kariha verilmiştir. Bir kabiliyet verilmiştir. Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu şekilde özlü sözler söyler. İkisi de Efendimiz'e verilmiş olmaktadır. Bu hadis-i şerif mücahedenin ehemmiyetini ve neticesini çok özlü ve düşündürücü bir şekilde ortaya koyuyor. Azap yeri olan cehennem nefse hoş gelen haramlarla sarılıp süslenmiştir. Nefis hep o haramlara koşmak istiyor. Halbuki onlar cehennemin etrafını kuşatan şeyler. Onların içine daldığında, onları yarıp geçtiğinde kendini cehennemde buluyorsun. Nefsin istekleri yerine getirilirse gidilecek yer cehennemdir. Aşırı istekler, şehvetler, hani bugün insanlar hep bunu savunuyor. Bir sınır olmasın, bir kısıtlama olmasın. Ne istersem yapayım. İşte tam nefsin istediği bu. Ne istersem yapayım, doyumsuz bir şekilde haramlara dalıyor. Haramlardan da doymuyor, daha ilerisine derken işleyeceği haramlar bittiğinde, dünyada başka işleyecek haram bulamadığında da intihar etmeye kalkıyor nefis. Yani nefsin sonu bu. Yoksa şu arzularımı yerine getireyim, doyarım, sonra geri dönerim. Bu mümkün değil. Aşırı istekler, şehvetler peşine düşenleri örümcek ağı gibi cehenneme çekip götürüyor. Demek ki bu şehvetler, nefsin arzuları örümcek ağı gibi bir tuzak insan için. Bunların nefse hoş gelmesine aldanmamak gerekir. Çünkü arkası ateştir, azaptır. Hayata bir daha mı geleceksin? istediğin gibi yaşa. Ya canın ne arzu ediyorsa onu yaşa. Gençliğini yaşa, hayatını yaşa diye böyle nefsin peşinde koşmaya insanlar teşvik ediliyor. Halbuki bu insanlara en büyük kötülük yapılıyor. İnsanlar ateşe atılıyor. Allah'ın emirleri hiç dikkate alınmıyor. Cenab-ı Hak halbuki bu dünyaya niçin gönderdi insanı? Emirlerine riayet etsinler, dinini yaşasınlar, imtihanını kazansınlar diye gönderdi. Cennet ise ebedi saadet yurdu. Ona nefis açısından bakıldığı zaman başlangıçta nefsin hiç de hoşlanmadığı ibadet, fazilet ve fedakarlıklarla perdelendiği görülüyor. Nefis işte uykusunu bölüp de sabah namazına kalkmak istemez. Hatta daha ilerisi teheccüde kalkmayı hiç istemez. Oruç tutmayı sıcak günlerde istemez. Sıcakta örtünmeyi, tesettüre bürünmeyi istemez. Sıcakta bunalırım der. Malından vermeyi istemez. İnsanlara infak etmeyi istemez. İnsanların sıkıntılarına katlanmayı istemez. Affetmeyi istemez. Nefsin istemediği pek çok bu tür faziletler, ibadetler mevcut. İşte bunların arkası da cennet. Dünya imtihan yeri olduğu için Cenab-ı Hak bu şekilde imtihan ediyor. Dünya istifade etme, zevklenme yeri değildir diyor. İnsan nefsi bu güçlüklere katlanmak istemez, bu tür güçlüklere. Ancak gerçek mutluluk, gerçek saadet geçici zorluklara katlanıp o perdeleri aralayabilmektedir. Saadet budur. Cenab-ı Hak kulunu imtihan eder ama hiçbir zaman terk etmez. Kul tam böyle bütün sıkıntıları yüklendiği anda imdada yetişir. Bunun güzel bir örneği Hazreti Hacer validemiz. Cenab-ı Hak onu Mekke'nin olduğu yere bırakmasını emrediyor Hazreti İbrahim'e. Orada hiçbir şey yok. Boş bir vadi. Bir ağaç var. İbrahim Aleyhisselam oraya bırakıyor. Bir kırba su, bir dağarcık, hurma. Artık kaç gün devam ettiyse, yettiyse bu. Çocuğun sütü emen bir çocuk yanında. Kadın kendisi korumasız zayıf. Çocuğu korumasız zayıf. Kendisini koruyamayan bir insan belki çocuğu nasıl koruyacak? Çevrede yırtıcı hayvanlar var mıdır? Yağmur mu yağar, güneş mi doğar? Hiçbir şey belli değil. Oraya peki diyor, seni bizi buraya bırakıp nereye gidiyorsun diyor. Cevap yok. Allah mı emretti? Evet diyor. Bizi kime bırakıyorsun diye soruyor. Allah'a diyor. O zaman Allah'tan razıyım diyor. O zaman git diyor. Allah bizi terk etmez, yalnız bırakmaz diyor ama sıkıntı da çekiyor. Suyu bitiyor, başlıyor susuzluk çekmeye, sütü kesiliyor, yavrusu susuz, aç, kıvranmaya başlıyor, can çekişiyor, ölümle burun buruna. O can havliyle Hacer validemiz başlıyor, Safa tepesine çıkıyor, birisini görebilir miyim? Oradan inip Merve'ye koşuyor, bakıyor. Tekrar Safa'ya, tekrar Merve'ye, arada bir çocuğuna bakıyor, ölmek üzere. Yani öyle bir sıkıntı, öyle bir sıkıntı ki, yani bir insanın yaşayabileceği herhalde en büyük sıkıntı. Çevre tamamen korumasız. Hiçbir imkan yok. Şartlar tamamen olumsuz. Kendisi zayıf bir kadın. Yanında süt emen bir çocuk. Açlık, yiyecek yok, su yok. Kimse yok, bir dost yok, bir yardımcı yok. Böyle yani çaresizliğin zirvesi. Çaresizliğin zirvesi bunu. Sabrediyor tabi. Bu nefsin isteyeceği bir şey değil. Ama Hacer validemiz bunu kabul ediyor. Allah emrettiyse diyor kabuldür. Allah Teala'nın emrettiğini yapmak lazım. İtaat etmek lazım diye. Nefsin hiç istemediği bir şeye o kabul ediyor. Buna sabrediyor. Onun sonunda ise Cenab-ı Hak öyle bir ikramda bulunuyor ki artık sonunda Cenab-ı Hak mutlaka yardıma yetişiyor. Kullarını biraz imtihan ediyor, sıkıyor ama sonunda yardıma yetişiyor. Nefsin istemediği şeyler yaşanıyor ama sonunda Allah Teala o nefse öyle lütuflarda bulunuyor ki o nefis çok büyük lütuflara, lezzetlere kavuşmuş oluyor. Zemzem ta binlerce yıl kıyamete kadar dünyada insanlara açlık ve susuzluk hem yiyecek yerine geçiyor zemzem hem su yerine. Açlığını ve susuzluğunu giderecek bir mucize. Mucize halinde Cenab-ı Hak ikram ediyor. Arkasından o Hacer validemizin o sabırlı, itaatli davranışlarını ise kıyamete kadar ibadet olarak kullarına, müminlere emrediyor Cenab-ı Hak. Onun koştuğu gibi koşmadan kimsenin haccı umresi kabul olmuyor. Kimseye rahmet, bereket yağmıyor, inmiyor. Dolayısıyla demek ki nasıl bir teslimiyet, nasıl bir itaat, nasıl bir rıza makamı, Allah'tan razı olmak, nasıl bir muhabbet gösterdi ki Hacer validemiz kıyamete kadar onun normal bir koşuşturması ibadet haline geliyor. Normal bir koşuşturma ibadet halinde kıyamete kadar Müslümanlara emrediliyor. Demek ki mücahide böyle bir şey, nefsin hoşlanmadığı şeyi baştan biraz sabredersen sonunda çok büyük lütuflarını Cenab-ı Hak indiriyor. İşte cennet, bunun karşılığında nefsin çektiği sıkıntılar karşılığında cennet, akla hayale sığmaz müthiş bir hayat, tarif edilmesi mümkün olmayan güzellikte bir hayat bahşediliyor. Gerçek mutluluk, gerçek saadet geçici zorluklara katlanıp o perdeleri aralayabilmektedir. İşte nefiste mücadele, mücahede bu noktada teksif olmaktadır. Mücahede de bu noktada büyük bir önem ve anlam kazanmaktadır. Nefis kendi başına bırakılırsa gerisini düşünmeden hoşuna giden şeylerin peşine düşer. Hiç düşmez. Anlık zevkler, şu an ne istiyorsa onu yapmak için. Halkımız bu gidişin duygusallığını kızı kendi gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır ya da zurnacıya sözüyle pek güzel ifade etmiştir. Kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya. Yani davul zurna çalınıyordur. O esnada o güzel ses, hoş ses kulağına geldiğinde bir duygusallığa kapılır. Hemen gidip davulcuyla, zurnacıyla evlenmek isteyebilir. İşte nefis kıza benzer diyor. O anlık küçücük bir zevk, küçük zevklerin peşine düşerek kendisini helak eder. Tabii ki o davulcu zurnacıya vardığında geçim sıkıntısı, dünya sıkıntıları hepsi artık başına çullanır. Ahiret açısından da sıkıntı çeker, dünya açısından da sıkıntı çeker. Görünüşe aldanmamak gerektiğine de bir edibimiz zehiri teneke kupayla sunmazlar sözüyle dikkat çeker. Zehiri teneke kupayla sunmazlar. Yani eski püskü hoş olmayan şeye zehir koyup da al onu iç demezler. Zaten güzel su da koysalar onu insan içmek istemez. Zehiri içirebilmek için çok güzel böyle altın kupalara, çok süslü bir şeye koyarlar ki insan baktığında hani cezbeder, bunu içeyim diye ister. Onu içerken zehirlenir. Dolayısıyla dünyada çok cazip cehenneme öyle düşünürsek cehennemin konulduğu kupa çok cazip geliyor nefse. Çok hoşlanıyor. İlk bakışta böyle aşık oluyor. Onu alıp yudumluyor ama ateş yutmuş oluyor. Duyguları akıl, tecrübe ve vahyin ışığında uyarmak, ciddi ve meşru işlere yönlendirmek gerekir. Aklı, vahyi, tecrübeyi birlikte kullanmak gerekiyor. Sadece akıl da olsa o da yolu bulamaz. Akıl vahyin ışığında yol bulur, yol yürür, insana yol gösterir. Öncekilerin tecrübelerine de bakmak gerekir. Bu şekilde uyanık olmak gerekir. Zira gerçek ve sürekli mutluluk, saadet yani cennet böyle bir mücahede ile kazanılacaktır. Cennete bazı güçlüklere sabretmekle ulaşılır. Bu hadisten öğrendiğimiz, anladığımız budur. Nefsin hoşlanmadığı şeyler yapmak sonuçta sevilmek demektir. Sonu güzel olur. Son gülen iyi güler demişler. Nefsin isteklerine karşı çıkmak sonuçta azaptan kurtulmaktır. Büyük bir azaptan kurtuluştur. Mücahede nefsin haklarına değil hazlarına set çekmektir. Bunun da sonu nefsin cennette her istediğine kavuşması demektir. Mücahede nefsin haklarını değil hazlarına set çekmektir. Nefsin hakkını verirsin. Aç bırakmazsın, sus bırakmazsın. Meşru istekleri yerine getirilir. Meşru olarak zevk alır, eğlenir. Asıl olan onun gayrimeşru hazlarına, zevklerine, şehvetlerine set çekmek, engel olmaktır. Peygamber Efendimizin mücahidesine bir örnek veriliyor burada. Nefsin hoşlanmadığı bir davranış, bir ibadet. Ebu Abdullah Huzeyfe İbnül Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kıldım. Baktı Peygamber Efendim namaz kılıyor, nafile namaz. Hemen gidip ona cemaat oluyor, uyuyor. Nafile bir namaz. Gece. Peygamber Efendimiz Bakara suresini okumaya başladı diyor. Bakara suresini okuyor. Ben içimden herhalde 100 ayet okuyunca rükû eder dedim. Hani 100 ayet okur Bakara'dan rükû eder herhalde diye düşündüm diyor. Çünkü ayakta durmak, o vaziyette beklemek yorucu. Nefis istemiyor. Nefsine hoşlanmadığı bir şey. O 100 ayetten sonra da okumaya devam etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farzları kısa kıldırırdı. İnsanlar işi vardır, gücü vardır, hastası vardır, zayıfı vardır diye. Ama nafileyi istediği gibi gönlünce uzatırdı. Ümmetine de o şekilde tavsiye ediyor. Tabi bu sahabi nafileye uyduğu için gönüllü bir şekilde Efendimiz kısa tutmuyor namaz, uzun kılıyor. Ben yine içimden bu sure ile namazı bitirecek dedim diyor. 100 ayetten geçince acaba 200'de mi? 200'ü geçince zaten sureyi bitirir herhalde dedim diyor. Bakara suresi biliyorsunuz 50 sayfaya yakın bir sure. O yine devam etti. Kur'an-ı Kerim'de 50 sayfa. Bugün işte teravihlerde hocalar ikinci ayet okumaya başladı mı cemaat hemen hocam uzun kıldırdın demeye başlıyorlar. Ne kadar nasipsizlik ya, ne kadar ibadetin hazzından uzak kalmışız maalesef. O yine devam etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Bu sureyi bitirip rükû eder dedim. Etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Nisa suresini okudu. Sonra Ali İmran suresine başladı. Onu da okudu. Ağır ağır okuyor. Tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor. Rabbini tesbih et. Onlar Rabbini tesbih eder gibi. Ayetler gelince Subhanallah diye Rabbini tesbih ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dua ayeti gelince duada bulunuyor. İşte Allah'a dua etmek gerektiğini, Rabbena ayetine fit dünya gibi dua ayetleri gelince Efendimiz hemen onları kendisine tatbik ediyor, dua ediyor. Dua ediyor. İstiaze ayeti gelince Allah'a sığınıyor. İşte onlar cehennemden Allah'a sığınırlar. Nefsin şerrinden Allah'a sığınırlar. Dünyanın şerrinden Allah'a sığınırlar. Artık sığınılması gereken bir şeyden bahsedildiğinde Efendimiz duruyor, ya Rabbi cehennem azabından sana sığınırım diyor. Şeytanın şerrinden sana sığınırım, nefsimin şerrinden sana sığınırım. Allah'a sığınıyor. Bu şekilde 3 sure, Bakara, Ali İmran, Nisa suresi. Burada sıralamı farklı söylenmiş. Yani önce Bakara'dan sonra Nisa, sonra Ali İmran. Bunun iki sebebi olabilir. Ya bunun caiz olduğunu göstermek için böyle sıralanabilir veya peygamberimiz düz okumuştur. Sahabi naklederken sırayı farklı söylemiştir. O anda Nisa önce aklına gelmiştir. Burada bunu problem olarak görmek lazım. Ama şunu düşünmek lazım. Bu 3 sure topladığımızda belki bütün ayetlerin o zaman nazil olmamış olsa bile yine de 100 sayfaya yakın bir Kur'an sayfası tutuyor. 100 sayfa, 80, 90, 100 sayfa belki bir kısım ayetlerin inmediğini düşünürsek. Bir rekatta bunu okuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in 6'da birini. Sonra rüküye vardı diyor. Rüküye vardı. Sübhane Rabbiyel Azim. Yüce Rabbimi tenzih ederim. Kusurlardan eksiklerden tenzih ederim demeye başladı. Rükuda aşağı yukarı ayakta durduğu kadar uzun durdu. 100 ayetlikte rüküda durdu. Sonra Semiallahu limen hamideh Rabbena lekel hamd. Allah kendisine hamd edeni duyar. Hamd yalnız sanadır ey Rabbimiz dedi. Ve kalktı. Hemen hemen rükûna yakın uzunca bir süre ayakta durdu. Kur'an'ın yarısı. Sonra secdeye vardı ve Sübhan Rabbiyel A'la, yüce Rabbimin her kusurdan uzak olduğunu bilir ve söylerim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. 400 sayfa. 400 sayfa ediyor. Sonra kalkıyor 500-600 iki secdede. Yani sanki bir gecede hatim etmiş gibi iki rekatlık namazda, bir rekatlık namazda bir gecede hatim etmiş gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadet ediyor. Bir gecede hatmeden sahabiler var zaten. bazı tabiinden, Allah dostlarından pek çok insan var. Bir gecede Kur'an'ı okuyup bitiren. İşte Efendimizin bu bir rekatında da aşağı yukarı 600 ayet okunan, Efendimiz belki 100 sayfa okumuş ama 600 sayfa okunacak kadar bir vakit geçmiş. Secdesini de aşağı yukarı kıyama kadar uzattı. Huzeyfe radıyallahu anh yoruluyor tabii. Diyor ki aklıma kötü kötü şeyler geldi. Diyorlar ne geldi? Resulullah Efendimiz'i ayakta bırakıp oturasım geldi diyor. Yani onun kötü düşüncesi bu tabii ama bir defa Resulullah'a uyduğu için oturamıyor, ayakta duruyor. Kimdir bu sahabi? Huzeyfe İbnül Yeman. Sahabi oğlu sahabidir. Ebu Abdullah künyesiyle bilinir. Babasıyla birlikte Uhud Harbi'ne katılmış. Babası yanlışlıkla Müslümanlar tarafından öldürüldüğü halde Huzeyfe diyet talep etmemiştir. Uhud Savaşı'nda ortalık karışınca müşriklerin bir kısmı geri dönüyor. Bir kısmı arkadan saldırıyor. Müslümanlar iki ateş arasında kalıyor. Herkes birbirine giriyor. O esnada sonradan gelmiş Hazreti Huzeyfe savaşa katılıyor. İşte belki parolayı bilmiyor. Belki bir işaret alameti yok. Müslümanlar onu tanımayıp öldürüyorlar düşman askeri zannederek. Hazreti Huzeyfe görüyor, yetişiyor, bağırıyor uzaktan. Babam babam dese de artık yetişemiyor. Allah sizi affetsin, rahmet etsin diyor öldürenlere. Diyorlar diyetini verelim. Yok diyor, diyetini de istemem diye böyle bir âli cenaplık gösteriyor. Huzeyfe münafıklar ve ileride zuhur edecek fitneler konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bilgilendirilmişti. Meraklı. Herkes diyor hayrı merak ederdi. Ne olacak, ne güzellikler var. Ben hep korktuğum için şerri merak ederdi. Acaba ondan korunayım diye, kendimi korumak için hangi şerler olacak, hangi fitneler olacak diye sorardım diyor. Bu sebeple Resulullah'ın sırdaşı diye şöhret bulmuştur. Hazreti Ömer bir cenaze olunca Huzeyfe'yi takip ederdi. O cenaze namazına iştirak ederse Hazreti Ömer de katılırdı. Huzeyfe cenaze namazını kılmazsa Hazreti Ömer ölen kimsenin münafıklardan olduğunu anlar, cenazeye katılmazdı. Huzeyfe radıyallahu anh savaşlara iştirak etmiş, bilhassa Hendek Savaşı'nda istihbarat ve keşif subaylığı yapmıştır. Hendek Savaşı'nda çok zorlu bir an yaşamış yani. Daha sonra Hemedan, Rey ve Dinevar onun komuta ettiği ordu tarafından fethedilmiştir. El Cezire fethinde de bulunmuş ve Nusaybin'e yerleşmiş ve orada evlenmiştir. Hazreti Ömer kendisi Medain valiliğine tayin etmiş, vefat edinceye kadar o vazifede kalmıştır. Hendek Savaşı korkulu bir savaş. Zor anlar yaşanıyor. Efendimiz kim gider düşmandan haber getirdi, kimse kalkmıyor. Korkulu bir an. Daha sonra bazıları diyorlar ki ya biz Resulullah zamanında olsaydık şöyle yapardık, böyle yapardık. Hatta bazı sahabiler de siz Resulullah'ı tam koruyamamışsınız gibi bir tarizler falan olunca Hazreti Huzeyfe diyor ki durduğunuz yerde durun diyor. Allah size ne takdir ettiyse ona razı olun. Yani yapamayacağınız şeyi istemeyin. Bak diyor biz öyle anlar yaşadık ki peygamberimizi herkes çok seviyor. Herkes canından çok seviyor ama kim kalkar gider bize haber getirir deyince kimse kalkmıyor yerinden diyor. Kimse kalkamıyor. Üç defa soruyor. En son Huzeyfe kalk deyince, ismini söyleyince mecbur kalktım diyor. Gittim düşman içinde işte onlardan haber, onların haberini peygamberimize getiriyor. Bu vazifeyi yerine getiriyor. Demek ki uzaktan konuşmak kolaydır diyor ama işin içinde olmak zordur diyor. Huzeyfe radıyallahu anh Resulullah Efendimiz'den 100'den fazla hadis rivayet etmiş. Vefat etmeden önce Allah'ım sen biliyorsun ki ben seni seviyorum. Sana kavuşmamı mübarek kıl diye dua etmiştir. Allah sevgisiyle yaşamış. Sonunda da Allah'ım biliyorsun ki seni seviyorum diyor. Sana kavuşmamı mübarek kıl. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden 40 gün sonra Hicri 36 senesinde vefat etmiştir radıyallahu anh. Resulullah Efendimizin ayakları şişinceye kadar gece ibadetiyle meşgul olduğunu biliyoruz. Ayakları şişiyor, çatlıyor. Hadisimizde bu ibadetin nasıl yapıldığına dair bir örnek var. Nasıl ayaklar çatlar işte böyle saatlerce durursa belki 5-6 saat ayakta. Efendimizin gece namazı kılarken çok uzun okuduğunu, Bakara, Ali İmran ve Nisa surelerini bir rekatta bitirdiğini, rükû, kıyam ve secdeleri de uzunca yapmak suretiyle namazı tamamladığını öğrenmekteyiz. Bu Efendimizin nefisle kıyasıya mücahede yaptığını göstermektedir. Nefis yatmak ister ama Efendimiz de Allah sevgisi onu ayakta tutuyor, yatırmıyor. Allah olan sevgisinden, ona şükür duygularından sabaha kadar namaz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bakara suresinden sonra Nisa suresine geçmesi ya böyle yapmanın cevazını göstermek içindir ya da o zaman henüz surelerin sırası belirlenmemiştir. Ondandır. Bu hadisten neler anlıyoruz? Resulullah Efendimiz gece namazını uzun kıldığı için gece namazını uzatmak müstehaptır. Gece namazları uzatılabilir. Ezberimizi artırarak gece namazlarında uzun sureler okuyabiliriz. Namaz içinde ve dışında tesbih ayetlerinde Allah'ı tesbih etmek, Allah'a sığınmaya dair ayette de ona sığınmak, dilek ayetlerinde dilekte bulunmak müstehaptır. Şafiiler bu görüştedirler ve bunun imam, cemaat ve yalnız başına kılan için aynen geçerli olduğunu söylerler. Namazda bir problem yok diyorlar Şafiiler, ama Hanefiler herhalde namaz içinde Kur'an'da olmayan şeyleri kıraatin içine karıştırmayı pek doğru görmüyorlar. Belki secdede Efendimizin sözleriyle, Kur'an'ın ayetlerle dua edilebilir. Onun dışında namaz sonunda istediği gibi insan dua edebilir. Bugünkü programımızı burada sona erdiriyoruz kıymetli dinleyenler. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.